Hasan Ersel'le Ekonomi Notları.
Günaydın Hasan.
Günaydın.
Günaydın.
Günaydın abi.
Evet, bugün anayasada sosyal hakları konuşalım demiştik ama ondan önce iyi ki hatırlattın da bugün Gomidas'ın Ermeni müziğinde hakikaten önemli bir çığır açmış olan bir besteci ve araştırmacının ölümünün 75. yıl dönümü vesilesiyle de önemli bir konser var.
Evet.
O vesileyle de bugün bir biz de bir konuk alacağız 9.30-10 arasında. Fakat bu vesileyle de senin de bu radyoda Gomidas'ı bundan 10 yıldan fazla bir süre önce çalmış olduğunu Komşularımızdan Müzik adlı programda Ermenistan çerçevesinde hatırlamış olduk. Bu da Açık Radyo için gurur vesilesi sayılabilir yani.
Ben de pay çıkarayım. Teşekkür
evet.
ederim.
Teşekkür ederiz.
Şimdi bu günkü konumuzu biraz evvel Avi deşiyordu. Kurallar bizim için mi var, biz mi kurallar için varız filan diye. Niye böyle tereddütü var bilmiyorum. Kuralları koyarız, ona göre yaşarsın yani.
Yani arada değiştirmek gerekiyorsa hangimiz daha önemli konusunda benim kafam karışık.
Elbette ki kurallar ne istiyorsa odur.
Teşekkürler, sağ olun. Aydınlandım.
Bunu açıklamış oldum. Fakat şimdi anayasa değişikliği gündemde mi değil mi bilmiyorum ama lafı geçiyor değil mi?
Evet.
Yani anayasa geçse. Değişikliği kastettiğim tabii bir maddenin değişmesi değil de felsefesinin değişmesini kastediyorum. Yoksa öbürkü gayet normal ve yapılıp duruyor zaten uzun zamandır. Ama şimdi buraya geldiğimiz zaman biraz konuşmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Ama tabii ben anayasacı değilim. Konuyu da hukuk açısından da ele alabilecek bilgim yok. Fakat iktisadi sorunlar açısından bakmamız gerekiyor. Çünkü sonuçta anayasa bizim içinde yaşadığımız ortamın çerçevesini çiziyor. Her şeyini doldurmuyor, doldurmaması da gerekiyor. Avin'in haklı olarak söylediği gibi ihtiyaçlar değişecektir. Ve ihtiyaçlar her değiştiğinde anayasayı değiştirmeye kalkmak çok zor. Ama arada bir çok köklü değişiklikler olur. O zaman anayasada değişiklik yapılır. Ama kalanı yasalarla yapılır. Ya da daha alt mevzuatla yapılır. Ama çerçeve oturtmak gerekiyor. Tabii şimdi burada bir bakış açısı gerekiyor. Onda da zaten Ali çok iyi özetlemiş oldu. Yani o çerçeveyi bizim istediğimiz çerçeve, yaşayanların, burada yaşayanların istediği çerçeve olması lazım. Yoksa yani bazılarımızın istediği çerçeve olmaması lazım. O yüzden de bu anayasanın nasıl karara varacağı falan çok önemli. Fakat o olayı bir an dışına çıkalım. Şimdi bazı kavramları ben anayasada seçtim. Mesela ne var ne yok gibi. Mesela devletin görevleri 5. maddede düzenlenmiş. Ama düzenlenmiş mi düzenlenmemiş mi tartışmalı. Çünkü çok geniş bazı şeyler yazılmış. Okuyabilir miyim?
Lütfen.
Çünkü ilginç bir madde. Devletin temel amaç ve görevleri Türk milletinin bağımsızlığını ve bütünlüğünü, ülkenin bölünmezliğini, cumhuriyeti ve demokrasiyi korumak, kişilerin ve toplumun refah, huzur ve mutluluğunu sağlamak, kişinin temel hak ve hürriyetlerini sosyal hukuk devleti ve adalet ilkeleriyle bağdaşmayacak surette sınırlayan siyasal, ekonomik ve sosyal engelleri kaldırmaya, insanın maddi ve manevi varlığının gelişmesi için gerekli şartları hazırlamaya çalışmaktır. Şimdi burada yani problem olabilecek ifadeler olabilir ama yani baktığınız zaman çok geniş bir şey söylüyor. Sonra da bunu ileride şekillendirmesini bekliyoruz. Değil mi herhalde?
Evet.
Bu kadar geniş bir şeyin içerisinde. Şimdi buraya baktığınız zaman bazı sorunlar ortaya çıkıyor. Mesela var. Vatan görevi diye bir tanım var.
Vatani görev.
Vatani
evet.
görev.
Evet.
Onun mesela ne olduğu da yok. Ama var. Yani neler vatani? Askerliği kastediyor tabii.
Evet.
Anlaşılıyor tabii. Bunu şunun için söylüyorum. Askerliğin tanımlanmasına bir olabilir. Yalnız buradaki bakış açısının arkasında bu özellikle üzerinde durulduğu için söylüyorum. Demek ki ulusal güvenlik, askeri güvenlik önemli bir konu olarak devletin görevlerinden sayılıyor ve bu nedenle de devlet vatandaşlarından bu göreve katılmak bir görev onlara aktarır diyor. Aslında tabii doğrusu şudur. Biz güvenliğimizi sağlamak için organizasyon yapmak üzere devleti görevlendiririz burada yaşayan insanlar olarak. Devlet de bunun karşısında bunu yapabilmemiz için şunlar lazımdır diye teknik bazı sonuçlara varır. Biz de onlara razı olup olmadığımız, bu iş böyle yürür. Yalnız bir şey ilginç. Şimdi güvenlik konusundaki literatürde yeni gelişme bu askeri güvenlikten insan güvenliğine doğru gidiyor. Askeri güvenlik bunun bir parçası. Tabii. Hı-hı. Yani o tamam. Ama bunun ötesinde bazı şeyler var. Mesela iç istikrarsızlık bir güvensizlik olayıdır. Yani ülke içinde istikrarsızlık olması bir güvensizlik olayıdır. Bu bir dış saldırı değildir. Bu maddeleri şundan da söyleyeyim ki benim kendi uydurmam da değil. Güvenlik sektörünün parlamenter gözetimi adlı Avrupa ölçüsünde yapılan bir çalışmanın raporudur bu şey. Cenevre Silahlı Kuvvetlerin Demokratik Denetim Merkezi ile parlamentolar arası birlik tarafından ortak hazırlanmıştır. Bu onun Türkçesi. İkinci şey benim ilgilendiğim nokta yani işim itibariyle ekonomik tehditler. Mesela yoksulluk bir şeydir, toplumsal tehdittir. Askeri bir şey değildir ama ciddi bir olaydır. Çok büyük huzursuzluğa falan, ölümlere, her şeye yol açabilir. Bununla mücadele etmek devletin görevimizdir.
Evet, çok temel bir hak sorunu zaten.
Evet. Evet. Şimdi bizim anayasamızda bu yoktur demedim. Ama bu noktanın altını çizmek gerekiyor. Çünkü devam edeyim. Mesela şöyle bir olay. İktisadi istikrarsızlık karşısında ülkeyi korumak devletin görevi midir? Ve bunun için illaki istikrarsızlığı kendimizin yaratması gerekmiyor. Şu son yaşadığımız olaya bakalım. 2007-2008 dünya krizi karşısında Türkiye ekonomisinin istikrarsızlığa düşmemesi için, çökmesi falan tamam onu anladım ama istikrarsızlığa düşmemesini sağlamak devletin bir görevi midir, olmalı mıdır? Bir de o var tabii. Bu soruyu bir düşünmemiz lazım. Niye düşünmemiz lazım? Çünkü bazı sorunlar ortaya çıktı ve bu sorunlar öyle basit çözülebilir sorunlar değil. Hani şu yapıversin diye. En basitini, basit gibi görüneni söyleyeyim. O da şu. Şu ana kadar fiyat istikrarından Merkez Bankası sorumlu ve onun da bağımsız olmasını düşünüyorduk. Bizim anayasamızda değildir Merkez Bankası bağımsız.
Evet.
Yani bağımsızlığı yasal olarak sağlanmıştır ama anayasada öyle bir şey yok. Tamam ama yürüyor diyelim. Fakat şimdi bir olay ortaya çıktı ki bu mikro düzeyde alınan yani bir banka düzeyinde, bir firma düzeyinde alınan tedbirlerle istikrar sağlanamıyor. Makro düzeyde tedbir almak gerekiyor. Fakat makro düzeyde tedbir almamız gerektiğinde biz bunu Merkez Bankası'na mı bu görevi vereceğiz? Yoksa bir başka organizasyon mu yapacağız? Yani hükümetle bu işi yapacak olanların arasındaki sınır nasıl çizilecek? Şöyle düşünebiliriz. Yani duruma göre kendi aralarında karar verirler. Fakat belki de bunu istemeyebiliriz. Çünkü bir hükümet hadi diyelim ki fiyat istikrarını korumak için kendi işine burnunu sokan bir Merkez Bankası'nın bağımsızlığına razı oldu. Bir de makro tedbirler alacağım deyip bunun ötesine geçecek bir kurumu kendisinin dışında olmasına razı olur mu? Çünkü iktisat politikasını etkileyecek. Şu anda yaşadığımız soruna bakalım mesela. Türkiye ekonomisinde fiyat istikrarı için Merkez Bankası'nın alması gerekenden daha öteye geçen önlemlere ihtiyaç olduğu düşünüyor. Hiç olmazsa bazı iktisatçılar tarafından. Ama bu önlemleri kim alırsa alsın, hükümetin hiç olmazsa bir yıllık diyelim bir dönem, yani onu atıyorum önemli değil, dönemde yapmayı istediklerinden bazılarıyla bu çelişecek. Yani şeyden dolayı değil, hükümete karşı olmakla ilgili değil, o istikrar tedbirleriyle hükümetin mesela ekonominin canlı gitmesi ne yönelik istekleri arasında bir çelişme olacak.
Evet, objektif bir durum bu yani.
Evet, evet. Yani bu hükümetle veya bir şeyle ilgisi yok herhangi bir
yerde. Nesnel bir durum.
Şimdi bunu biz anayasa düzeyinde mi çözeceğiz? Yoksa takdire mi bırakalım diyeceğiz? Bunların ikisi de olabilir. Yani olmaz diye de bir şey yok. Ama bu bir soru, tartışılması gereken bir konu olarak ortaya çıkıyor. Bizim anayasamızın 166. maddesi planlamadan bahsediyor. Bu enteresan bir şey. Niye? Planlama fikrine benim itirazım yok ama birçok kimsenin de var.
Evet.
Değil mi?
Evet.
Ama Merkez Bankası'ndan bahsetmiyor, planlamadan bahsediyor. Böylelikle planlama bir anayasal kurum oluyor. Merkez Bankası değil ama bu da ilginç bir şey.
Planlama derken merkezi planlamadan bahsediyoruz.
Orada tabii ifade o kadar sert değil. Yani ben yanlış hatırlamıyorsam bir dakika söyleyeyim. Çünkü o planlama diye başlıyor. Altında ekonomik, sosyal, kültürel kalkınmayı kurmak devletin görevidir diyor. Bunu hangi düzeyde yapar meselesi ne belki şey yapabiliriz. Ama şimdi bu görevi yani plan ülkenin ekonomik ve sosyal açıdan doğru düz gelişmesini sağlama görevini devlete veriyorsak bana öyle geliyor ki bu ekonominin istikrarını sağlama görevinin de tanımlanması gerekirdi. Şimdi daha evvel niye tanımlanmadı? O beni çok ilgilendirmiyor. Bu anayasaya da zaten yani birçok şeyin eksik olduğunu düşünüyorum. Birçok şeyin de yanlış olduğunu düşünüyorum. Ama biraz da şunu kabul etmek lazım. İstikrarın çok tehlikeli olabileceği, istikrarın bozulmasının çok tehlikeli olabileceği, o günlerin geçip gittiği görüşü ortadan kalktı ve bu ilk şey tehlikeli olabileceği daha sonra anlaşılmaya başlandı. Şimdi o zaman belki bizim de anayasamızın iktisadi maddelerini düzenlerken buna dikkat etmemiz lazım. Bir başka noktada mesela hep iki tane kavram geçiyor. İktisadi bağlamda söylüyorum, yanlış anlaşılmasın. Bunlardan bir tanesi adalet, toplumsal adalet. Ama bunun farklı tanımları var. Eğer bir tanımı anayasaya koyarsanız, mesela liberal toplumsal adalet görüşünü benimsediniz. Gayet ciddi bir görüştür. Ama sosyalist adalet, toplumsal adalet görüşüne uymaz. Ama o zaman bu ne demek? Bir sosyalist parti iktidara gelemez demek. Tersini yaparsanız o olmaz.
Evet.
Değil mi?
Evet.
Ama buna bir toplumsal adalet kaygısı da olmayan bir anayasa biraz garip bir şey oluyor. Değil mi? Onu öyle şey yapmak. Bir başka kavram daha var. Türkiye'de çok bence kötüye kullanıldığı için üzerinde çok dikkatli durulması lazım. Kamu yararı ne demek? Yani senin kamuyu biz oluşturmuyor muyuz? Senle ben abi üçümüz. Değil mi?
Evet.
Şu anda birkaç evet. kişi daha alabiliriz aramıza.
Yok yeter. Bak üç kişi de zaten hadise çıkacak.
Buyurun çıkarın hadise.
Diyelim ki siz ikinizin istediği bir şey var. Ben de ona şiddetle karşıyım. Oylama yapınca ikiye bir olacak.
Evet.
Ama siz de şöyle yani olsa iyi olur diyorsunuz. Yani olmazsa da diyelim ki şey ama fikrinizi sorduğunuz zaman tercih ettiğinizi söylüyorsunuz. Bu da benim için bir sebeple çok kötü bir şey. Şimdi bu durumda da çoğunluğa itimat edersek bir kişiyi çok rahatsız etmiş olacağız. Peki burada kamu yararı nerede? Yani kamu yararı dediğimiz zaman azınlığın marjinal bir farklılıkla tercih ettiği bir şey, çoğunluğun, azınlığın şiddetle karşı olduğu bir şey ise o takdirde kamu yararı oluşmuş olur mu? Kamu yararın kavramı çok dikkatle kullanılması. Zaten o başlığı açınca kıyıların kullanımı falan gibi başka konulara geçiyor. Onların bilmiyorum anayasada düzenlenmesi gerekir mi gerekmez mi? Kıyılarınla ilgili düzenleme yapılması şart. Ona bir diyeceğim yok da. Ama nerede yapılması lazım? Nasıl yapılması lazım? Öyle uzun yaşayabilir bir şey mi? Zaman içerisinde teknolojide vesairedeki gelişmeler karşısında bunun farklı şeyler olabilir mi? Onu oturup bakmak lazım. Ama böyle bir kavramı bir miktar açıklığa kavuşturmak lazım. Yani toplumsal adaletten ne anlıyoruz, kamu yararından ne anlıyoruz? Bunları söyleyip demokratik bir toplumda olabilecek seçeneklere de açık bir çerçeve çizebilmek gerekiyor. Onun için bu anayasa sürecinde olayın birden çok boyutu var. Yani tabiatıyla bugün doğal olarak diyeyim, temel hak ve özgürlükler meselesi ön planda. O doğal. Ama anayasada böyle toplu bir değişiklik yapılacaksa bu onları kullanmamız lazım. Nitekim benim fikrim değil ama bir anayasayla hocasının bir ikazını hatırlıyorum. Diyor ki anayasaları kısa yazalım dedikçe hep şeyler sosyal haklar makaslanıyor diyor. O maddeler makaslanıyor.
Evet, çok doğru bir gözlem.
Makaslamak mı lazım? Genel olarak olayı doğru koymak mı lazım? Yani makaslamaktan kasıt eğer detaylarını kırpmaksa evet onlar kanunlara bırakılabilir denebilir. Ama bu hakkın özünün makaslanması anlamına geliyorsa onu iyi düşünmemiz lazım. Ve bu iş kolay bir iş değil. Yani şunun için söylüyorum anlaşılan gündeme anayasa değişikliği ciddi olarak seçimden sonra ve ne zaman olacağı da belli değil gelecek. Doğru düz gelecek mi ondan da ben emin değilim doğrusunu isterseniz. Ama toplumda bir birikim olursa doğru düz gelir. Ama toplumdaki birikimde de bütün bu konuları üzerine dikkatle gitmemiz gerekiyor. Çünkü bu konular çok tartışmalı konulardır. Yani bir de senle benim görüşümün aynı olması için hiçbir sebep yok. Burada esas olarak bir uzlaşma alanı üretebilir miyiz sorusu var. Ona bakmamız lazım. Kolay da olmayabilir. Ama yani doğru düz yapılan anayasaların hepsinde de böyle sonra da bir uzlaşma yahut karşılıklı evet ben bunu hoş görebilirim. Hoş işime gelmiyor ama yani uzlaşmanın daha yumuşak bir hali. Uzlaşmadım. Sizinle aynı fikirde değilim. Ama siz de çok ısrar ettiğinize göre ben bunu hoşgörüyle karşılıyorum. Yasa düzeyinde kendimin çok rahatsız olduğu noktaların gerçekleşmemesini sağlarım. O da benim demokratik hakkım. Parlamentede oy veririm. Şunu yaparım, bunu yaparım. O noktaya gelebilmek için bunları iyi tartışmak lazım. Sonra çünkü anayasa bittiği gün yanlış yaptık tekrar başlayalım başlayacak.
Peki bunu biraz önce de sözünü ettin tabii Hasan ama yani bu biraz önce çizmeye çalıştığımız çerçeve içinde böyle bir anayasada sosyal haklarla dengeli bir şekilde ortaya konmuş bir metnin çıkabilme ihtimalini nasıl görüyorsun?
Vallahi şöyle diyorum bir kere bir pusula var önümüzde. Böyle istediğimiz noktayı tak diye gösteriyor mu sanmam ama yönü gösteriyor. Yani bir dünyada gelişmeler var bu konularda değil mi? İnsan hakları, özgürlükleri, sosyal haklar konusunda düşünceler var.
100 yılda oldukça önemli bir mücadeleler tarihi ve ona paralel olarak da gelişmiş bir gelişme var.
Var.
Yani. Evet.
Şimdi pratikte bunda aşınmalar var. Değil mi? Son zamanlarda işte Amerika'da, Avrupa'da filan bazı şeyler değişiyor. Şimdi bu aşınmaların bir kısmı işin özünü aşındırmayıp da şeklini aşındırtan şeylerdir. Onları düşünüp bulmak lazım. Bazıları da belki özüne dokunuyordur. Onlara da dikkatli olmak lazım. Dolayısıyla bir pusulamız var. Dünyada bu konuya önem veren ülkelerde de anayasalarında değişiklikler oldu. O değişiklikler ışığında bazı yeni anayasalar yapıldı. Doğu Avrupa'yı kastediyorum. Afrika'da bazı şeyler oldu. Onlar biraz örnekler aldılar. Bir de bizim pek de küçümsenmeyecek bir demokrasi deneyimimiz var. Aksak, tıksık olabilir ama yani bir yıl sorun ortaya çıktı. Mesela hükümet programlarına bakın. Türkiye'de bir şeyde odur. Yanılgı da odur. Hükümetler bir program, palavra atarlar. Ondan sonra işte canların istediğini yaparlar. Ama bu olay ona benzemiyor. Baktığınız zaman hükümetler programları içinde gitmeye çalışmışlar hep. Ama terslik olmuş, olmamış. O başka. Fakat hükümet programları zannedildiği kadar gayri ciddi şeyler değil.
Tutmaya
yani
çalışıyorlar.
Nutuklar başka bir şey. Evet. Onlarla karıştırmayalım. Yani nutuk atarken Kayseri'ye liman yapacağım diyen de çıkıyor. O başka. Fakat programlar öyle değil. Demek ki bir sorumluluk duymuş siyasi süreç. Yani bir şey söyledim onu yapayım falan gibi bir sorumluluk duymuş. O yüzden bizim kendi deneyimimizden de üretebileceğimiz epeyce şey var. Çünkü bazı çatışma noktaları ülkeye özgü olabilir. Ülkenin yani ülkeden derken bu ülkenin tarihi gelişiminden doğan bazı noktalar olabilir. Onlarla ilgili uzlaşma yolları bulmak belki İngiltere'dekinden farklıdır. Yani bunu da biz bulabiliriz. Çünkü var, deneyim var. Yani geçen sene biz demokrasiye geçmiş değiliz ki.
Evet. Böyle bir yani belli bir iyimserliği de barındıracak böyle bir payda var diyorsun.
Var. Var, evet. Var. Yani şimdi kıssak da canımız sıkılsa da ya o da onu inkar etmek de çok yanlış bir şey olur ya. Çünkü bizi getireceği nokta açık. Hiçbir şey yapamayız. Bu işte böyle giderek kötüleşir. O da yani pek çözüm sayılmaz.
Evet, sonuç olarak bu tartışmayı daha seçim satım haline yeni girmişken başlatmış olmak da faydalı olabilir herhalde.
Evet, ben de öyle düşünüyorum. Biraz çünkü erken başlamak lazım. Evet, seçimde evet. Bu tema olacak. Az ya da çok olacak.
Peki, çok teşekkürler.
Ben de teşekkür ederim.
Görüşmek üzere.
Hasan Ersel'le Ekonomi Notları.